Yedinci ayrım. Sayfa 143. Sinir olan hücreler. Anne ile bebeği arasındaki muhteşem bağ, döllenmiş bir yumurta hücresinin ana rahmine yerleştirildiği o ilk anda başlar. Ne hücrenin olan bitenden haberi vardır, ne de henüz annenin. Tesadüfün, şansın, kendi kendine olup bitmenin, evrilip devrilmenin zerre kadar yeri yoktur bu hikayede. Kader kalemi atomlardan, hücrelerden harflerle tek bir nakışta binler ayrı nakşı nakşederken milyarlarca ama milyarlarca kere, milyarlarca ama milyarlarca ihtimal içinde hep en doğrusu takdir edilir. Toplu iğne başından bile küçük döllenmiş bir yumurtanın içinde yıldızlar altında yaşanan en büyük mucizelerden biri gerçekleşir. Bir insan yaratılır. Ana rahmine yerleştirilen döllenmiş yumurta hücresi, yani zigot, daha ilk anlarından itibaren heyecanlı bir faaliyete başlar. Bölünür. Ama bu, bir elmanın ikiye bölünmesi gibi bir bölünme değildir. Elmayı ikiye böldüğünüzde iki yarım elma elde edersiniz. Zigot bölündüğünde iki yarım hücre değil, iki tam hücre ortaya çıkar. Yani siz elmayı bölüyorsunuz ve iki elmanız oluyor. 100 trilyon hücrenin ilk iki tanesi de kısa bir süre sonra bölünür ve ortaya 4 hücre çıkar. Bu böyle devam eder. 3 gün sonra ortaya 12-16 hücrelik bir yığın çıkar. Bölünme işlemi bir yandan sürerken minik hücre yığını anne rahminde en rahat edeceği ve en iyi korunacağı yere doğru küçük ama çok önemli bir yolculuğa çıkarılır ve doğacağı ana kadar da orada kalır. 4-5 gün sonra minik hücre yığını yaklaşık 100 hücreden oluşan bir kitle haline gelir. Ancak ortada yine şaşılası bir durum vardır. Çünkü düne kadar yeni oluşan hücreler birbirinin tıpkısı iken bu durum aniden değişir. Yeni hücrelerden bazıları bulundukları yerden alınıp başka bir yere gönderilirler. Bazılarının büyüklüğü diğerlerinden çok daha hızlı artar. Bazıları ise daha küçük kalır. Bazı hücreler ortalarında bir boşluk oluşturacak şekilde bir araya gelirler. En garibi de belli yerlerdeki hücreler diğerlerinden bambaşka bir şekil almaya başlarlar. Kimi içine doğru bükülür, kimi dışa doğru. Bunu bir elma örneğiyle açıklarsak ortaya şöyle bir durum çıkar. Siz elmanızı ikiye bölüyorsunuz ve iki yarım yerine iki tam elmanız oluyor. Sonra o iki elmayı da ortadan ikiye bölüyorsunuz ve dört tam elmanız oluyor. Sonra o dört elmayı da ortadan ikiye bölüyorsunuz. 8 tam elma sepette sizi bekliyor. Sonra o 8 elmayı tek tek ortadan ikiye bölüyorsunuz. Ama bu sefer bazıları elma yerine armut, bazıları kiraz, bazıları muz, bazıları da şeftali oluyor. Böldüğünüz elmaların giderek çoğalması gibi garip bir duruma alışmaya çalışırken bu yeni durum karşısında şaşkınlıktan aklınız başınızdan gidiyor. İşte yaratılışımızın ilk günlerinde bedenimizi oluşturacak o ilk hücre yığınının başına gelen böyle bir şeydir. Ve eğer yeni doğan hücreler böyle şekilden şekile giriyor olmasaydı, 9 ay 10 gün sonra minicik bir bebek değil, 3 kiloluk kocaman bir et yığını doğardı. Oysa hücreler çoğaldıkça değişir ve artık adına embriyo denen minik insancığın belli yerlerinde bir araya gelerek organları oluşturmaya başlarlar. Başlangıçta hepsi aynı hücreyken, bir süre sonra kimisi el olur, kimisi kol, kimisi kemik, kimisi kas, kimisi görecek göz, kimisi işitecek kulak, kimisi koklayacak burun ve kimisi binlerce farklı tadı birbirinden ayırt edebilecek bir dil. Kimisi mide, kimisi böbrek, kimisi kalp, ve kimisi de beyin. İşte beynimiz ve omuriliğimizle birlikte vücudumuzu iğne ucu kadarcık bir yer kalmayacak şekilde sarıp sarmalayan sinir sistemimizi oluşturan bu hücrelere sinir hücreleri adı verilir. Her biri kendi içinde farklı farklı özelliklere ayrılan başka türlere de sahiptir ama temelde iki tür sinir hücresi vardır. Nöronlar ve gliyalar. Aslında asıl sinir hücreleri nöronlardır. Diğerleri nöronlara destek olmaları için yaratılmış yardımcı hücrelerdir. Nöronlar. Nöronlar, vücudumuzu oluşturan öteki hücrelerin sahip olduğu şeylerin hemen hepsine sahiptir. Bir çekirdekleri vardır mesela. Enerji sağlayan mitokondrileri, protein sentezleyen ribozomları ve hangi canlının bedeninde bulunuyorsa onun bütün özelliklerinin molekül molekül harflerle kayıt edildiği bir DNA'ları. Ancak onları öteki hücrelerden farklı kılan ve bir sinir hücresi yapan özellikleri de vardır. Mesela dendritler ve aksonlar. Bütün hücrelerin bir ana gövdesi bulunur ve buna soma adı verilir. Nöronların da somaları vardır. Dendritler, bir ağaç gövdesinden çıkan dallar gibi nöronların somalarından yani gövdelerinden çıkan uzantılardır. Parantez içinde, yandaki çizimde gördüğünüz gibi. Dendritlerin görevi, diğer nöronlardan gelen bilgileri alıp somaya iletmektir. Alınan bilgiler somada işlenir ve elektrokimyasal sinyallere dönüştürülüp bir sonraki nörona aktarılır. İşte bu aktarma işini de aksonlar yapar. Beynimizdeki nöronların aksonları kısadır. Fakat omuriliğimizde ve omuriliğimizden vücudumuza doğru yayılan ve bütün bedenimizi iğne ucu kadar yer kalmayacak şekilde sarıp sarmalayan çevresel sinir sistemimizdeki nöronların aksonları bazen çok çok uzun olabilir. Aksonların sonlarında ise akson terminalleri adı verilen yine bir ağacın dalları gibi çatal çatal bir takım uzantılar bulunur. İşte sinyallerin bir sonraki nörona gönderildiği yerler de bu terminallerdir. Bunlara akson ucu adı da verilir. Peki bir sinyal akson boyunca nasıl ilerler? Bu elektriğin bir kablo boyunca iletilmesi gibi bir şey mi? Evet, bu bir sinyalin ya da verinin ya da bilginin akson boyunca iletilip akson uçlarından başka nöronlara gönderilmesi için harika bir benzetme. En azından yapabileceğimiz en iyi benzetme. Şimdi bir elektrik kablosunu düşünün. Elektrik kablolarının içinde elektriği en hızlı ve en az kayıpsız şekilde iletebilen bakır teller bulunur. Bu bakır tellere asla ama asla dokunmamanız gerekir. Çünkü dokunduğumuz anda iletilen elektrik gitmesi gereken yere değil, bizim vücudumuza geçer. Bu yüzden bakır tellerin yani iletkenlerin etrafı, iletken olmayan yani yalıtkan bir madde ile kaplıdır. Bu yalıtkan madde elektrik kabloları için plastiktir. Böylece elektrik sağ sola bulaşmadan, kimseyi çarpmadan ve kaybı uğramadan gitmesi gereken yere gider. Peki dendritler tarafından alınan elektriksel sinyaller, nöronun gövdesinde işlenen ve daha sonra aksonun başladığı akson tepesine, oradan da akson boyunca aksonun en uçlarında bulunan terminallere kadar gönderildiğine göre, acaba aksonlarında bir yalıtkana ihtiyaçları oluyor mu? Elbette oluyor. Miyelin kılıf. 19. yüzyılın ortalarına doğru bilim adamları, o güne kadar geliştirilebilmiş en iyi mikroskoplarla sinir hücrelerini incelemeye başladılar. Nöronların diğer hücrelerden, mesela kanımızdaki al yuvarlardan ya da kaslarımızı oluşturan kas hücrelerinden farklı olduğu hemen ortaya çıktı. Aksonları ve dendritleri gördüler mesela. Fakat aksonların etrafında beyaz ve yağ moleküllerine benzeyen tuhaf bir madde de gördüler. Ve bunun neyin nesi olduğunu ilk anda anlayamadılar. bu garip maddenin Akson'un içinde olduğunu düşündüler ve ona öz anlamına gelen Yunanca mielos kelimesinden türetilen bir isim verdiler. Miyelin. Daha sonra miyelinin aksonların içinde değil dışında olduğunu ve onun bir elektrik kablosunun plastik yalıtkan kılıfı gibi sardığını keşfettiler. Ve ona miyelin kılıfı dediler. Ancak elektrik kablolarındaki plastik kılıf ile miyelin kılıfı arasında önemli bir fark vardır. Bilim adamlarının bunu anlamaları biraz zaman aldı. 1870 yılında Fransız doktor Louis A. Ranvier, miyelin kılıfın elektrik kablosunun plastik kılıfları gibi kablo boyunca kesintisiz tek parça halinde aksonları sarmadığını, aralarda boşluklar bulunan parçalar halinde sardığını keşfetti. Bu boşluklara da kendi adını verdi. Ranvier düğümleri. Peki ama neden? Neden böyleydi miyelin kılıflar? Elbette her şey gibi bunun da bir hikmeti vardır. Hikmeti, yani neden böyle yaratılmış sorusuna verebileceğimiz bir cevabı. Miyelin kılıf eğer elektrik kablolarının yalıtkan plastik kılıfı gibi kesintisiz tek parça halinde aksonu boylu boyunca sarmış olsaydı, iletilen sinyaller aksonun uçlarındaki terminallere varana kadar zayıflamış olacaklardı. Bu yüzden belki de bazıları hiç iletilemeyecekti. Miyelinin nöronların iletişim hızının, miyelinsiz nöronların neredeyse 200 katı olduğunu düşünürsek, miyelin kılıflarının ne kadar önemli olduğunu daha iyi anlarız. Bir tek nöron, bir tek sinyali iletmese ne olur? Elbette bir şey olmaz. Ama ya milyarlarca nörondan aynı durum olursa ne olurdu? Emin olun işler çok karışırdı. İşte bu yüzden miyelin kılıf parçalar halinde yaratılmıştır. Yani aralarda Ranvier düğümleri vardır. Ve bu bölgeler sinyal güçlendirici olarak iş görür. Sinyaller buralara geldiğinde tekrar güçlenir ve bir sonraki bölüme kendisini toplamış olarak adeta zıplaya zıplaya geçer. Ve bu böyle aksonun ucundaki terminallere kadar saniyede yaklaşık 120 metre gibi bir hızla devam eder. İşte beyniniz siz yürürken ayaklarınızın her an nerede olduğunu siz farkında bile olmadan size bu yollardan geçen sinyallerle hatırlatır. Eğer bu iş biraz aksayacak ya da gecikecek olsa bırakın koşmayı tek bir adım bile atamazdınız. Çok mu önemli? Belki de bugüne kadar adını bile duymadığımız miyelin kılıf çok mu önemli gerçekten? Nöron hücrelerimizin aksonlarının etrafı bu yalıtkan maddeyle kaplı olmasaydı ne olurdu? Sinir sistemimiz şimdikinden çok daha yavaş bir hızla çalışır. Kim bilir, belki de elimizden dumanlar çıkana yahut burnumuza bir takım kötü yanık kokuları gelene kadar dokunduğumuz şeyin ne kadar sıcak olduğunu anlayamazdık. Ve bu başımıza gelebilecek kötü şeylerin en az kötü olanı olurdu. Çünkü sinir sistemimizdeki miyelin kılıflarının zarar görmesi nöronların iletişimini yavaşlatır, hatta bozar. Ve bu pek çok farklı hastalığa sebep olur. Merkezi sinir sistemimiz bozulur ve sonu felce kadar giden ciddi sorunlar ortaya çıkmaya başlar. Geçmeyen bir yorgunluk ve halsizlikten tutun da felç olmaya kadar. Sinaps. Miyelin kılıfı ile sarılı aksonların içinden saniyede 100 metre gibi bir hızla geçen sinyaller, aksonun en ucundaki terminallere geldiğinde artık yolun sonuna da gelmiş demektir. Buradan bir sonraki nörona geçmelidir. Fakat sinir sistemimizi oluşturan nöronlar birbirleriyle asla doğrudan temas etmezler. Yani bir nöron bir başka nörona dokunmaz. Aralarında 20 nanometre kadar bir boşluk vardır. Parantez içinde 1 nanometre milimetrenin milyarda biri kadardır. Ve nöronun Bir başından ta öteki ucuna kadar gelen sinyaller buradan diğer nörona geçmelidir. Böyle böyle ya beynimizden vücudumuzun herhangi bir köşesine ya da vücudumuzun herhangi bir köşesinden beynimize ulaşacaklardır. Peki ama arada minnacık da olsa bir boşluk olduğuna göre bu iş nasıl olacak? Sinyaller, nöroiletici adı verilen taşıyıcı moleküllerle bir nörondan diğerine geçerler. Saniyenin 1/500'ü kadar kısa bir sürede gerçekleşir. İşte bu şekilde ayak parmağımıza batan bir kırığın acısını anında hissederiz. Aslında acıyı bize hissettiren parmağımızdaki sinir hücrelerinin cam parçası ile temas eder etmez merkeze yani beynimize gönderdiği sinyallerin orada cam battı, cam battı, hemen hemen ayağını çek oradan şeklinde yorumlanmasıdır. Beynimizi ve sinir sistemimizi oluşturan bu hücrelerin her biri, her bir saniye işte bu şekilde yüze yakın sinyali başka hücrelere gönderir. Her bir nöron, komşu olduğu nöronlarla neredeyse 10 bin bağlantı kurar. Kısaca beynimizin serçe parmağımızın ucu kadar bir bölümünde bile milyarlarca ve milyarlarca bağlantı kurulur. Ve insanoğlunun bildiği ve bulduğu hiçbir rakam bunu anlatmaya yetmez. Gliyalar, yardımcıdan çok daha fazlası. Sinir sistemimizi oluşturan bir diğer hücre grubu da gliyalardır. Gliyaların ne kadar önemli olduğu uzun bir süre pek anlaşılamadı. Onların nöronlara yardımcı ve destek olan hücreler olduğu düşünüldü. Evet, bu doğruydu. Gliyalar, nöronların, dolayısıyla beynimizin ve sinir sistemimizin çalışabilmesi için yardımcı hücrelerdi ve destek olmaktaydılar. Ama o kadar önemliydiler ki yaptıkları destek olmaktan çok daha fazlasıydı. Gliya hücreleri farklı türlerdedir. En önemlilerinden bir tanesine mikrogliya adı verilir. Onlara bu isim verilmesi boşuna değildir. Çünkü nöronlardan çok daha küçük hücrelerdir. Sadece merkezi sinir sistemimizde, yani beynimizde ve omuriliğimizde bulunurlar. Mikrogliyaların görevi savunma ve onarmadır. Beynimizin içinde çok hızlı hareket edebilir ve hasar gören yerlerde hızlıca çoğalabilirler. Bildiğiniz gibi vücudumuzun bir savunma sistemi vardır ve bunun için özel yaratılmış hücreler bulunur. Ancak mikrogliyalar onlardan bağımsız olarak sadece beynimizi ve omuriliğimizi korurlar. Yani en önemli organlarımızı. Onları komuta merkezi gibi en kritik ve en önemli bölgeleri koruyan özel birlikler gibi düşünebilirsiniz. Mikrogliyaların dışında kalan gliya hücrelerine ise tahmin edebileceğimiz gibi makrogliya adı verilir. Bunlar daha büyük hücrelerdir ve farklı türleri vardır. Bazıları nöronların büyük gelişmesinde görev alırlar. Oligodendritler adı verilen bir tür gliya hücresi ise az önce bahsettiğimiz miyelin kılıflarını üreten hücrelerdir. Ama sadece merkezi sinir sisteminde, yani beynimizde ve omuriliğimizde. Bunun dışında kalan çevresel sinir sistemimizdeki nöronların aksonlarındaki miyelin kılıfları ise başka bir şirket tarafından üretilir. Şivan hücreleri. Bunlar da bir tür gliya hücresidir. Ayrıca çevresel sinir sistemimizde bulunan ve iltihaplanma gibi durumlara karşı çok hassas yaratılmış bir tür gliya hücresi de vardır. Bir başka tür gliya hücresi de beynimiz geliştikçe yerleri değişen ve farklılaşan sinir hücrelerinin nakliyesinden sorumludur. Son olarak ilk bölümlerde bahsettiğimiz Bose sıvısının doldurduğu boşlukların duvarlarını örenler de yine bir tür gliya hücresidir. Bütün bedenimin, hareketlerimin, davranışlarımın, görmemin, işitmemin, koklamamın, dokunup hissetmemin, tat alıp konuşmamın, kontrol merkezinin beynim olduğunu, beynimin de işte bu birbirinden farklı görevleri olan türlü teferit hücrelerden yaratıldığını düşününce aklıma hep aynı soru geliyor. Tamam, bu beyin benim ama ben acaba sadece bu beyin miyim? Bu beyin benim, ben bu beyin değilim. Bu kalp benim ama bir insan olarak emin bir yerde belirmeye başladığım andan itibaren tıpır tıpır atan ve kim bilir ne zaman nerede tıp diye duracak olan bu kan pompası ben değilim. Bu her nefeste göğsümde kabaran, içine çektiğim hava ile sinemi ferahlatan ciğerler benim. Ama ben ciğer değilim. Bu mide benim ama ben mide değilim. Bu karaciğer, bu böbrekler benim ama ben ne karaciğerim ne de böbrek. Bu damarlarında gürül gürül akan ARH pozitif kan benim kanım. Ama ben ne kanım ne sadece kandanım. Bu gözler benim. Ama üzerine gökyüzünün mavisi akseden bu kürecikler ben değilim. Bu kulaklar benim. Ama sabahları minicik serçelerin şarkıları ile neşelensem de, hüzünlensem de ben bir kulak da değilim. Peki ya bu beyin? Tıpkı diğerleri gibi bu beyin de benim. Peki ben beyin miyim? Bu soruya cevap vermek diğerlerine cevap vermekten biraz daha zor. Çünkü ortada kafa karıştırabilen bazı durumlar var. Bir kaza ya da ağır bir hastalıktan sebep ciğerinin yarısını ameliyat masasında bırakmak zorunda kalan biri, narkozdan ayıldıktan sonra Phineas Gage gibi bambaşka biri olmaz. Terbiyeli ve çalışkan bir adamdan ahlaksızın, küfürbazın önde gidip bayrak tutana dönüşmez mesela. Böbreklerinden birini kaybeden bir başkası okuma ve yazmayı unutmaz. Mide ameliyatı geçiren ve midesinin hatırı sayılır bir kısmı tıbbi atıklar kutusuna postalanan birinde konuşma bozukluğu baş göstermez. Hafızasında bir kayıp, görmesinde bir zaaf olmaz. Bademcikleri yahut apandisite alınan bir hasta daha önce hiç yapmadığı türlü acayip huylar edinmez. Bildiği şarkıları unutmaz. Aynaya baktığında bu da kim diye sormaz. Oysa beyninin bademcik kadar bir minicik parçasına zarar gelen birisi bu saydıklarımızdan birini hatta birkaçını birden yaşayabilir. Bambaşka birine dönüşebilir. Hafızasını yitirebilir. Gözleri ve kulakları sapasağlam olduğu halde kör ya da sağır olabilir. Hayatı boyunca gördüğü yüzleri artık tanımıyor olabilir. Huyu değişebilir. Konuşması farklılaşabilir. Daha önce sevdiği şeylerden nefret edebilir. Korktuklarından artık korkmaz, yeni korkular edinebilir. Öyleyse ben, kafatasımın içinde taşıdığım, neredeyse tamamı sudan ve yağdan yaratılmış bu karnabahara, ceviz içine ya da çiğnenmiş bir sakıza benzeyen, üstelik küflü peynir gibi koktuğu söylenen organ mıyım? Ben beyin miyim? Piyanonun tuşları. Ne zaman bir piyano sesi duysam, havada görünmez kristal kelebeklerin uçuşuna dair tuhaf bir hisse kapılırım. Bu görünmez kristal kelebeklerden bazıları pencerelerden uçar gider. Bazıları duvarlara çarpıp paramparça olur ve her bir parça bir minicik kristal görünmez kelebek olarak odanın içinde bir süre daha uçmaya devam eder. Zaten görünmez olan kelebekler kısa bir süre sonra duyulmaz hale gelip bütün bütün kaybolduklarında yerlerini yenileri alır ve piyano çaldığı sürece bu böyle devam eder. Eğer bazılarının inanmayı tercih ettikleri gibi beynimin sadece %10'unu kullanıyor olsam bile bir piyano sesi duyduğumda birinin piyano çaldığını bilebilirdim. Duyduğum ses doğrudan bir piyanodan değil de bir müzik çalardan geliyor olsa bile dinlediğim kaydın bir zamanlar çalınan bir piyanoya ait olduğunu söyleyebilirdim pekala. Bu adam derdim mesela. Chopin'i ne de güzel çalıyor. Ve eğer bu ses nereden geliyor diye sağa sola bakınır da ortada bir piyano görürsem, O görünmez kristal kelebeklerin kaynağını bulmanın sevinciyle piyanoya yaklaşır, sağını solunu inceler, tuşlarına dokunur. Birkaç acemi kristal kelebek de ben çıkarıverirdim piyanonun tuşları arasından. Do, mi, mi, do, do, mi, mi, do, do, mi, fa, mi, re, re, re. Ama sonra yine etrafa bakınmaya başlar ve piyanisti arardım. Piyano burada tamam ama derdim. Piyanist nerede? Sonra kendimi bildim bileli peşimi bırakmayan ömelanet ses, ürpertici fısıltı ile bir kez daha ortaya çıkıp konuşmaya başlar. Ne piyanisti? Piyanist falan yok. Bu piyano kendi kendine çalıyor. Kendi kendine mi çalıyor dedin sen? Evet, kendi kendine. Piyanist falan yok. Sanırım yakında şu %10 işine ben de inanmaya başlayacağım. Ne piyanisti? Piyanist falan yok. Bu piyano kendi kendine çalıyor. Kendi kendine mi çalıyor dedin sen? Evet, kendi kendine. Piyanist falan yok. Sanırım yakında şu %10 işine ben de inanmaya başlayacağım. Boş ver. Uzun bir hikaye bu. Ama kimse beni bu piyanonun kendi kendine çaldığına inandıramaz, tamam mı? Bu kendi kendine çalabilen bir piyano. Kendi kendine çalan bir piyano mu? Güldürme beni. Bu piyano asla kendi kendine çalıyor olamaz. Çünkü bir piyanonun kendi kendine çalıyor olması için birinin kendi kendine çalabilen bir piyano icat etmesi gerekir. Ve eğer birisi kendi kendine çalabilen bir piyano icat ettiyse bu piyanonun aslında kendi kendine çalmadığını gösterir. Ama bu piyano çalıyor işte. Nasıl? Ne nasıl? Nasıl çaldığını mı soruyorsun? Bu yapay zekası olan olağanüstü teknoloji ürünü bir piyano. Sana bunu anlatamam çünkü çok karmaşık bir yapısı var. Nasıl çaldığını sormuyorum. Kendi kendine çaldığını iddia ettiğim bu piyanonun nasıl var olduğunu soruyorum. Herhalde kendi kendine var olduğunu söylemeyeceksin bana. Neden söylemeyeyim? Çünkü bir şey için kendi kendine var oldu demek, bir zamanlar yoktu demektir. Bir zamanlar yok olan bir şey de kendi kendine var olamaz. Çünkü kendisi yok. Bak şimdi bu kısmını ben de henüz çözemedim ama çalıyor işte sen de duydun. Evet duydum ve duyduğum sesler bana bir piyanonun varlığı kadar bir piyanistin varlığından da haber veriyor. Çünkü çıkan seslerden anladığım kadarıyla tuşlar hareket ediyor. Hem de gelişigüzel hareket etmiyor tuşlar. Belli bir sırayla, belli zaman aralıkları içinde son derece hassas bir ölçüler ile hareket ediyorlar. Teller titriyor ve sesler bu piyanonun içinden çıkıyor. Eğer bu tuşlar bozulsa ya da bu teller kopsa artık o piyanodan böyle sesler çıkmaz. Ama seslerin piyanodan çıkıyor olması onun kendi başına çalınıyor olduğunu göstermez. Bu bir piyano. Ama ne bir piyanist ne de bir Chopin. O duyduğumuz sesleri piyano kendi başına çıkaramaz. Ve o besteleri de piyano yapamaz. Ama bu piyano bozulduğunda hiçbir piyanist onu çalamaz. Evet, doğru. Bu yüzden piyanonun çalışıyor olması önemli. Ama bu bütün maharet piyanoda demek değil. Dünyanın en mükemmel piyanosu da olsa, o tuşların üzerinde gezinen bir parmak olmadığı sürece hiçbir şey çalamaz. Oysa sen müziğin piyanodan çıktığını duydum diye her şeyi onun yaptığını iddia ediyorsun. Bunun ne kadar saçma olduğunun farkında değil misin? Biliyor musun? İnsanlar beyinlerinin %10'unu kullanıyorlarmış. Başkalarını bilmem ama senin o kadarını bile kullandığından emin değilim ben. Bu ne demek şimdi? Sanırım serebral korteksinde ciddi bir sorun var demek. İşte benim beynimde tıpkı o piyano gibidir. Nöronlarca tuşları olan bir piyanodur o. Gliye hücreleri adedince tuşları. Ve bütün piyanolar gibi çalabilmesi için bir piyaniste ihtiyacı vardır. Piyanist benim. Ve kendi şarkımı çalabilmek için o piyanoya ve onun sapasağlam olmasına ihtiyaç duyarım. Tuşları yerinden çıksa, kırılıp dökülse, telleri kopsa, akordu bozulsa göremem, duyamam, koklayamam, hatta sevemem ve sevdiklerimi düşünemem. Bu bedenin içinde bir ruh olarak var olduğum sürece de ona olan ihtiyacım hiç bitmez. Görmek, duymak, dokunmak, koklamak, konuşmak, şiir yazmak, şarkılar söylemek, ip üzerinde yürümek için. Yaptığım, yapacağım ve yapmayı istediğim her şey için ona ihtiyacım var. Şarkımı çalmak için, yaşamak ve özgür bir kaz gibi bir gün onu kucaklayabilmek için can attığım şu mavi gökleri hasret hasret seyretmek, hayatımın bestesini yapmak için bir beynim olması gerek. Bu beyin benim. Ama ben bu beyin değilim. Ben böyle muhteşem bir beyne sahip olanım. Parmağımın ucu kadar bir beyin parçasında olan biten bağlantıların sayısı, saman yolundaki yıldızlardan bile fazla olan ve milyarlarca tuşu olan bir piyano gibi bir beyin bu. Ve ruhum o piyanonun başında notaları dünyanın dört bir yanına dağılmış, kimi rüzgarlara kapılmış, kimi ağaç dallarına takılmış, kimi başka insanların ve başka şarkıların arasına karışmış, saçlarına dolanmış bir şarkıyı çalıyor, çalmaya çalışıyor. İşte o şarkı benim hayatımın şarkısı. Belki de hayatım ruhumun bu alemde çalıp söylediği o şarkıyı. Bir sonraki Acayip Şeyler kitabı şu acayip nokta nokta nokta de görüşmek üzere. Piyanonuzun kıymetini iyi bilin ve şarkınızı güzel çalın. Daha doğrusu içinde iyilik, merhamet, adalet, sevmek geçen güzel bir şarkı çalın. 7. ayrım sonu. Sayfa 173. Kitabın sonu.